Bey Kazım Ateş'le birlikteyiz söylediğim gibi. Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Özen Hanım.
Yeni yılınız kutlu olsun.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de sizinkini kutlarım.
Yeni yılla ilgili biraz sonra konuşacağız ama ilk önce isterseniz bu birkaç gündür SBS Radyosu'nda ayrıntılarıyla verdiğimiz emeklilik konusunu, emeklilik ödentilerinde yapılan değişiklik konusunu görüşelim. Bazıları eğer sahip oldukları mallar ve para 800 bin doların üzerindeyse emeklilik parasını kaybedecek. Mesela 800 bin doların üzerinde bir yatırımınız var ise, tabii içinde yaşadığınız ev bunun aset test denilen testin içine girmiyor. Federal hükümet diyor ki bu daha adil. Siz ne dersiniz?
Tabii hükümetlerin görevi sosyal güvenliğin gittikçe adilleştirilmesi yönünde adımlar atmaktır. İktidarda sağ görüşlü bir partili, Liberal Partisi iktidardadır. Dolayısıyla onların da kendilerine göre strateji ve değerleri var. O istikamette bir takım değişiklikler, yenilikler getirmek zorundalar. İşçi Partisi de iktidara geldiğinde onlar da işte farklı farklı şekillerde bir takım değişiklikler getiriyor. Ama bu değişiklikleri daha çok ekonominin bulunmuş olduğu noktada belirliyor. Onu unutmamak lazım. Çünkü ekonomiler dünyada, hiçbir dünyadaki hiçbir ülkenin ekonomisi düz çizgide büyümez. Büyüse bile o inişli çıkışlı şekilde, aynen borsadaki gördüğümüz o iniş ve çıkışlarda gördüğümüz gibi ekonomiler de böyledir. Dolayısıyla bazen hükümetler vatandaşa bir takım sosyal imkanlar tanırken, maddi refah getirirken, eğer ekonomide zorluklara girilmişse, zorluklar peyda olmuşsa o zaman kesinti ve kısıntı yollarına gidecektir ve şu anda da zannediyorum onu göreceğiz. İleriki zamanlarda bir başka siyasi parti iktidara geldiğinde göçmenler diyorum, emeklilerin durumunu iyileştirme noktasında vaatlerde bulunacaktır. İktidara geldiğinde de belki onlar daha iyi yapacaklardır ama sonuçta yine bu ekonominin bulunmuş olduğu noktayla alakalı. Ve şu anda biliyorsunuz bütçe gittikçe açık veriyor ve bunu bir türlü kapatamıyorlar.
Emekliler diyorlar ki bazıları, biz hayatımız boyunca çalıştık. Örneğin 810 bin doların üzerinde yatırım için bir ev aldık. Şimdi bu evi ya satacağız ya emeklilik maaşımızı kaybedeceğiz. Çok çalışıp çok para biriktirdik, iyi yatırım yaptık diye niye bize ceza veriyorsunuz diyorlar. Bunda biraz haklı değiller mi?
Haklılar ama bu siyaset, bu politika, bu devlet yönetimi bu. Dolayısıyla bazen iktidara gelen, iktidarın bünyesinde çalışan ekonomistlerin farklı düşünceleri olabiliyor. Biliyorsunuz bunlar think tank denilen grupların raporlarını yürürlüğe koyarak giriyorlar. Yani her iki partinin de bu ekonomik teorilerini kendileri oluşturmuyor. Yani bunları oluşturan think tank grupları var. Hem İşçi Partisi hem Liberal Partisi'nin. Ve bunları inceliyorlar. Birlikte çalıştıkları bu düşünce kuruluşlarının stratejilerini adım adım koymaya çalışıyorlar. Bu da dediğim gibi sonuçta Avustralya'nın daha iyi bir noktaya gelmesi amacıyla yapılıyor. Yoksa emekliler ezilsin niyetiyle bunlar yapılmıyor.
Evet, ama bu arada biliyorsunuz bu hükümet, sizle daha önce de konuştuk, büyük işverenlere büyük vergi kısıntıları, kesintileri de getirdi. Yani aslında bunu ekonomistler yapıyor değil, kimin kimden ne kadar aldığı meselesi de var, öyle değil mi?
Evet, ama yine o düşünce kuruluşlarının hazırlamış olduğu raporlarda böyle söylüyor. Yani madencilerden alınmak istenen vergi aman aman o tarafa gitmeyin deniliyor. Büyük firmalardan, büyük holdinglerden, çok uluslu firmaların üzerine pek fazla gitmeyin. Onlar yatırım yapmaktan kaçınırlar. Bu da işsizliğe meydan verir. İşsizliğe meydan verince vergi toplayamazsınız. Vergi toplayamazsanız işte bütçe açığı fazlalaşır falan gibi böyle bir takım düşünceler var.
Yani camiyi çalan kılıfını her zaman hazırlıyor diyorsunuz.
Aynen öyle.
Ne kadar eleştiri gelse de hükümetin her zaman buna bir cevabı var diyorsunuz. Seçmenler de hangisinin daha iyi olduklarını seçip ona göre oy kullansınlar diyorsunuz.
Ama dediğim gibi esasında ekonomiler düz çizgide büyümedikleri için bazen alır hükümet, bazen verir. Yani hükümetler verirken vatandaş hiçbir zaman rahatsız olmaz. Farkında dahi varmaz bunun verildiğinde. Ama alınırken herkesin bir yeri şeyler cüz eder. Dolayısıyla o zaman herkes ses getirir. Ama bugünkü Avustralya'nın emeklileri 20 yıl önceki Avustralyalıların emeklilerinden dahi. 20 yıl öncekiler de ondan 20 yıl öncekilerden dahi. Dolayısıyla bir iyiye doğru gidiş var. Yani bunu inkar etmemek lazım. Hı hı. Ama dediğim gibi emekliyseniz ve böyle kararlar alınıyorsa siz de etkileneceksiniz. Tabii ki rahatsızlığınızı da dile getirme hakkınız vardır.
Evet. Bir diğer konu biraz önce Tanju Haber Bülteni'nde okudu. Manus Adası'nda tutulan 27 yaşındaki Sudanlı mülteci Faysal Ahmet yaşamını kaybetti. Mülteci kurumları bu insanların artık yurt dışında tutulmasına son verilmesini istiyor. Papua Yeni Gine Adası'nda ne işleri var onların diyor. Avustralya hükümeti bunlara bakmalı diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet. Bu Papua Yeni Gine veyahut da Manus Adası veyahut da Nauru Adası ile Manus Adası, her ikisi değişik ülkeye ait. Bu kamplar 2002 yılında, 2001 ve 2002 yılında kuruldu. Demek ki 15 sene olmuş, hatta geçiyor. Ve bunların kapatılması noktasında vatandaş zaman zaman böyle özellikle isyanlar çıktığında, insanlar öldüğünde, ölümüne neden olan isyanlar çıktığında kapatılması çağrısında bulunuyorlar. Ancak ne İşçi Partisi ne de Liberal Partisi bu yöne gitmediler. Her ikisi de bu kampların kapatılmaması noktasında hemfikirdiler. Yani ikisi de kapatılması taraftarı değil. Hı hı. Dolayısıyla böyle devam ettiği müddetçe ne yazık ki orası açık kalacaktır. Tabii bu arada hükümet başka alternatiflere bakıyor. İşte orada bulunanları biliyorsunuz kapatıp Amerika'ya gönderme gibi bir şey vardı ki.
Evet, bir zamanlar öyle bir haber vardı.
Olacak gibi görünüyor da şimdi olmayacak gibi görünüyor. Ama yani orada şu kadar insan öldü. O nedenle biz burayı kapatalım gibi bir düşünce de değil. Bugünkü hükümet, yarın İşçi Partisi gelse o da kapatmayacaktır ne yazık ki.
Evet, ne yazık ki dediğiniz gibi, çünkü halk istemiyor mültecileri. Avrupa'da olduğu gibi Avustralya'da da halk mültecileri görmek istemiyor. Bir diğer konu yeni yıl. Yeni yılın ilk Avustralya gündemi size denk geldi. Bazı kişiler 2016 yılının çok kötü geçtiğini söylüyorlar. Sizce de öyle mi oldu? Kötü mü geçti?
Evet, son yılların bana göre de öyle. Şöyle bir geri baktığımızda yani insana böyle yüreğine su serpecek hiçbir gelişme ne yazık ki yaşanmadı. Siyasette, terörde, savaşta gittikçe kutuplaşmalar görülüyor. Gittikçe sivrileşmeler görülüyor. Gittikçe radikalleşmeler görünüyor. Ayrımcılık, düpedüz, aleni olarak haksızlıklar, dile getirilen ifadeler. Bu gelecek için pek ümit verici değil. Geçen sene ve bu sene iktidara gelecek olan Donald Trump'la birlikte bu belki de zirveye ulaşacaktır. Çünkü bu sene Avrupa'da birçok ülkede genel seçimler yapılacaktır. Ve şimdiki anketlere göre Donald Trump'ın da iktidara gelmesi o ülkelerdeki aşırı sağ muhafazakar dinci grupların, partilerin iktidara gelmeleri ya da iktidar ortağı olacakları ya da ülke politikasında çok daha etkin ve nüfuzlu bir noktaya geleceklerini gösteriyor anketler. Vallahi geçmişte bundan 80-90 yıl önce bu faşizm taraftarı aşırı grupların dünyayı ne hale getirdiği görüldü. Tabii yani hep her zaman için herkes olduğu gibi gelecek için ümit var olmak lazım. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Ama insanlar da konuştukları kadar iş yapmak zorundalar. Herkes sadece konuşuyor. Ama ayağa kalkıp iş yapan yok.
Ne demek istiyorsunuz ayağa kalkıp iş yapmak ile?
Yani karanlığa küfrediyor insanlar. Çünkü çok kolay. Kalkıp da şu kibritle şu mumu bir yak, yok. Tembel, başkası yapsın, başkasından bekleme. O manada söylüyorum.
Peki şimdi bunu dinleyen insanlar evlerinde şu anda oturmuşlar, sizi dinliyorlar. Karanlığa mum yapmak derken toplumsal olaylara karışın, derneklere üye olun, siyasi hareketlere, partilere üye olun mu demek istiyorsunuz somut halde?
Yani sivil hayata katılmak lazım, sivil topluma. Bu sivil toplumla düzelecek şeylerdir. Lobiler oluşturarak siyasiler etki onların üzerinde etki yapabilirsiniz. Herkes bağımsız, kendi köşesinde cep telefonunda bir iki not yazmakla dünyayı pek değiştiremiyor. Bunu gördük. Etkisi oluyor ama yetmiyor. Evet. Dolayısıyla yani
zaten cep telefonuyla fikir görüş dile getirenlerin sayısı da giderek arttı. Facebook'ta dediğiniz gibi 2-3 satır bir şey belki hani bir iki arkadaşıyla görüş paylaşma açısından iyi ama hiçbir şeyi değiştirecek gibi değil sahiden.
Evet, yetmiyor. Hani yapılmasın, küçümseme manasında söylemiyorum tabii ki. Ama insanlar buna da alışıyor, biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de bir bomba patlıyor, 40 kişi ölüyor. Millet bir sonraki bombayı bekler moduna giriyor neredeyse. O hale geldi. Bu da geçer bir daha. Yani çünkü niye bir alışkanlık süreci başlayınca bu sefer etkisizleşme süreci başlıyor. Ve yıldırma, yani bu yapılmak isteniyor. İnsanlar vazgeçsin, yılsın, sadece başına geleni okeylesin, hayatına devam etsin. Böyle suyla sapınla pek fazla işi olmasın isteniliyor insanlıktan. Ve insanlar da ne yazık ki hep dünya ile ilgili iş, güç, maaş, elbise, araba, işte hafta sonu gezmeler, eğlenceler falan harcadığının %10'unu düşünceye harcasa, sivil topluma harcasa belki dünyada bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum.
İnsanlarda böyle bir güç var diyorsunuz. Yeter ki örgütlü bir şekilde demokratik haklarını kullanarak harekete geçsinler görüşlerini dile getirmek
tabii
için.
En büyük güç her zaman için insanlarda olmuştur. Bugün, yani tuhaf bir şey belki söyleyeceğim ama bugün iktidardaki bulunan hükümetler kalabalıklardan güç ve cesaret alarak yaptıklarını yapıyorlar.
Evet.
Eğer bugün Manus Adası'ndaki ölen insanlara karşı hükümet vurdum duymazsa, duymaz durumunda ise bu Avustralya kitlelerinin, bakın dün yürüyüş yapıldı, 40 kişi katıldı. Ya bu ülkenin nüfusu 24 milyon ya. Evet. Yani bunun gibi, o manada söylüyorum.
Ama insanların hayatında da bir değişiklik oldu. Belki bunu da daha önce konuşmuştuk sizinle Kazım Bey. Artık o kadar daha uzun saatler çalışıyor. O kadar daha az kendimize vakit var ki. O kendimize ait olan vakitte de ya dinleniyor insanlar ya kendine ait bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü büyük bir baskı var bu çalışma saatleri, çalışma koşulları. Ayrıca giderek daha az elde edilen gelirle daha çok gelir kazanmak, gelir elde etmek için sarf edilen o saatler insanları uzaklaştırdı. Sanki 80'li yıllarda örneğin daha çok siyasi hareketler vardı. Daha çok katılım vardı, öyle değil miydi?
Evet, işte bu teknoloji çağı insanları çok daha meşgul eder hale geldi. Şu anda birçok insan mesela eskiden belirli bir çekirdek grubu arkadaşı varken onlarla görüştüğü, konuştuğu, iş yaptığı, faaliyet yaptığı her neyse. Şimdi dünyanın öbür ucunda arkadaşının birisinin doğum günü olduğunda onu muhatap almak zorunda. Eğer yapmazsa o darılacak diye ona cevap veriyor. Öbürüne veriyor. Belki geçmiş olsun, biri hasta olmuş, şu olmuş, bu olmuş.
Derken geçmiş olsun, doğum günü derken vakti kalmıyor artık siyaset yapmaya diyorsunuz.
Kalmıyor. Bak şimdi iyi bir şey ama ben eskiden, yani benim 40 sene önce ilkokuldaki arkadaşım torunu olduydu, işte oğlu mezun olduydu, haberim bile olmuyordu. Ama şimdi haberim olduğu için eğer bir şey demezsem, mesela örnek veriyorum, olmuyor. Bunlar zaman alıyor. Şimdi evet. bakıyorsunuz herkesin evet. şeyinde sayfasında 500, 1000, 2000 şey var, frendi var.
Evet, dostu, evet. Arkadaş, İnanılır gibi değil, evet.
Herkes bir şey yazıyor. Yani çok zaman alıyor. İyi bir şey ama biraz da lüzumsuz hale
evet,
geldi.
Evet, onu dengelemek gerek söylediğiniz gibi Kazım Bey.
Şimdi bu bizim vakitler bu işlere gidiyor. Bu gibi şeylerle.
Peki o zaman siz 2017 yılından pek umutlu değil misiniz? Eğer geçmişi bırakır, 2016'yı bırakır, 2017'ye, geleceğe bakarsak umutlarınız var mı?
Dediğim gibi her zaman için ümit halinde olacağız. Bir şey olur, bir yerden bir ümit ışığı yanacaktır. Bundan ben eminim. Ama bu 2017 yılında mı olur, 18-19'da mı, ondan emin değilim. Onu da dediğim gibi bu düşünceyi geçen seneki gelişmelere üzerine bina ettim. Yani Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur diye bizde bir atasözü var. Yani geçen sene ve ondan önceki birkaç sene yani gelecek için pek umut vaat etmiyor. Sanki bu sivrilişme, radikalleşme, kutuplaşma süreci daha da devam edecek. Umarız bu beraberinde çok çok insanlık için facialar getirmez.
İnsanlık konusunu biraz daha görüşelim diyeceğim ama dinleyicilere telefon numarasını hatırlatayım. Talkback için arayacağınız telefon numarası 1300-799-626. Şu andan itibaren arayabilirsiniz. Daha önce de arayabilirdiniz ama hatırlatmak istiyorum. SMS için telefon numarası 04-29-99-62-63. Bir iki SMS var ama Türkiye haberleriyle ilgili olduğu için onları ne yazık ki okuyamayacağım. Ve Kazım Ateş'le söyleşiye devam ediyoruz. Kazım Bey, insanlığın hali bu diyorsunuz. Bizim stüdyoda şu anda büyük bir televizyon var. Televizyonda gösterilen haberde diyor ki, altyazılı da bir haber. Hitler'in bu kavgam kitabı vardı. Bir zamanlar çok konuşulmuştu evet. üzerinde. Yeni basım yapıyormuş Avrupa'da. Ki bu sizin biraz önce söylediğinize tam bir örnek. Ve bu yeni basım yapılmasıyla satılmaya başlamış artık. Dünya böyle bir aşırı sağcılığa doğru gidiyor. Bunun nedeni tabii ki ekonomik durumun zorluğu diyor. Mesela diğer yorumcumuz Levent Efe, globalleşme diyor. Siz ne dersiniz?
Evet, her şey o gibi şeylerin tabii ki ekonominin en büyük katkıları. Yani savaşların tamamına baktığınızda aşağı yukarı hepsi ekonomiyle ilgili. Yani boğazdan ne kadara inen miktarla ilgili bir şey. Temelde böyledir savaşlar. Yani savaşlar, yani birisi muhakkak ya saldırıyordur ya da tehdit oluşturuyordur, öbürü kendi hakkını koruyacaktır falan. Ama temeline baktığınızda ekonomik nedenler oluyor. Ve yani...
Sizin lafınızı birazcık balla kessem, bir dinleyici aramış Kazım Bey, ona yer verelim. Alo, buyurun lütfen, adınızı vermemişsiniz.
Ben Orhan.
Orhan Bey, buyurun lütfen.
Ben Avustralya'nın yaşlılık sisteminden çok pek memnun değilim.
Neden?
Avustralya aşağı yukarı İngiltere, Türkiye, Kanada'daki yaşlılık sisteminden çok çok daha geridir. İngiltere'de farz edelim, kaç sene çalışmışsanız emekliliğiniz ona göre veriliyor. Türkiye'de hiç çalışmadığınız halde ödüyorsunuz. Saatlerine göre, yıllarına göre emekli olabiliyorsunuz ve yaşlılık sistemine girebiliyorsunuz. Avustralya'da ben şahsen 43 sene çalıştım. Nedir efendim? Birkaç tane ev almışım, kiraya vermişim. Aldığım kira Centrelink'in vereceği paradan fazlaymış ve bana emeklilik parası vermiyor. Bana göre bu sistem çok geri. 25 milyon Avustralya, 85 milyon Türkiye'den çok çok daha geridir. Teşekkür ederim.
Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Orhan Bey, arayıp görüşlerinizi evet. dile getirdiğiniz için.
O konuda bir şey,
buyurun,
bir
Kazım
şey
Bey.
Söylemek istiyorum. Ya şimdi bunu daha önceki programlarda da söylemiştik de. Avustralya'daki Centrelink, Türkiye'deki, İngiltere'deki bir başka ülkedeki emeklilik sistemi gibi değil. Hı-hı. Avustralya'daki bu konuştuğumuz Centrelink sosyal güvenlik faaliyetidir, hizmetidir. Vatandaş eğer emekliliği yoksa, superannuation yoksa, devlet o kişi aç ve açıkta kalmaması için verdiği bir maaştır. çalışmanız bile gerekmiyor. Hayatta bir kere çalışmanız, bir gün çalışmanız gerekiyor. $1 prim ödemeden bu sosyal güvenliği alabildiğiniz bir maaş. Ki bu maaş türü birçok ülkede yok. Dolayısıyla yani süper emeklilikle, o pension dediğimizle, centering, sosyal güvenliği ayırt etmek lazım esasında.
Evet. Peki Kasım Bey. Bu arada bir dinleyicimiz yazmış, aynı şeye değiniyor. Avustralya'da verilen haklar teker teker alınıyor. Yöneticiler tarafından insanlar hakları alındığında da seyirci kalıyorlar. Haklarını aramıyorlar demiş Özgür Bey. Ne demiş? Biraz devam ediyor oradan. Emeklilerin kayboluyor bu hakları. Kimseden ses çıkmıyor. Birkaç kilogram elma alabiliyorsunuz emeklilik maaşıyla demiş.
Afiyet olsun.
Evet.
Allah bereket versin.
Sağ olun görüşümüzü paylaştığınız için. Kazım Bey, sonuna geldik. Peki bu önümüzdeki yıl için temennileriniz nedir? Bazı şeyler ne görüyorsunuz? Neleri konuşacağız sizce? Onu da belirtip kapatalım.
İnşallah. Evet, birlikte olacağız yine. Aynı heyecanla, aynı duygularla devam edeceğiz. Ümit var olacağız. Ümidimizi asla kesmeyeceğiz. Dediğim gibi insanlık konuştuğu kadar iş yapsın en azından. Ya da iş yapma, bir araya gelme faaliyetlerini artırsın. Dünyaya değişikliği biz getireceğiz. Biz getirmeliyiz bilincine erişsin inşallah.
Umarım, umarım dediğiniz gibidir. Dünyaya değişikliği biz insanlar getirebiliriz. Daha iyiye doğru değişikliği getirebiliriz. Bugünkü yorumlarınız için yeniden teşekkür ediyor. Yeniden yeni yılınızı kutluyorum Kazım Bey.
Sağ olun, teşekkürler.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Kazım Ateş'le yaptığımız Avustralya gündemi programını dinlediniz. Yarın öğleden sonra Türkçe programı yeniden sizlerle birlikte olacak. Size Türkçe programını dinlemeyi unutmayın ve şimdilik hoşça kalın.